Zucker.
Her şeyin mevsimde.
Günde bir tane portakal.
Gözünü salça var abi.
Doktor Jacob, her şey gibi.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Hoş Sohbet Sokağı'nda 4. turumuza. Tolga Kökten'le çalışıyoruz bugün teknik masada. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Ben Yasemin Pamukçu, mikrofonun başında sizleri heyecanla bekliyoruz. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Instagram'da da hesabımız var. Hoş Sohbet Sokağı ve bizi www.turkeninsesradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz ama onun dışında kablo TV'de de yerimiz var. Dijitürk platformunda da yine TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemeniz mümkün olacak. Evet, Hoş Sohbet Sokağı'nda şöyle yürürken kulağımıza güzel bir ses çalınacak az sonra. Demet Sağıroğlu'nun sesi Mandalina.
Cilvesi yok ki kendinden başka kimsesi. Biraz bu seniktir sesin, meşhurdur gülümsemesi, aşkını esirgemesi. Ilık meltem gibidir nefesi, nasıl da karşı konulmaz teni. Vardır hep bir mesafesi, çoktur gururunun sesi, bundandır gücümsemesi. Vardır hep bir mesafesi, çoktur gururunun sesi, bundandır küçümsemesi. Onunla yaşanmaz ama onsuz da olmaz, ihya eder çok şımartır, hiç belli olmaz. Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade, çok dokunur ben almayayım bana müsaade. Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade, çok dokunur ben almayayım bana müsaade. Mandalina kokar cilvesi, yok ki kendinden başka kimsesi. Biraz bu seliktir sesin, meşhurdur gülümsemesi, aşkını esirgemesi. Biraz bu seliktir sesin, meşhurdur gülümsemesi, aşkını esirgemesi. Onunla yaşanmaz ama onsuz da olmaz, ihya eder çok şımartır, hiç belli olmaz. Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade, çok dokunur ben almayayım bana müsaade. Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade, çok dokunur ben almayayım bana müsaade.
Dokunur ben almayayım.
Hatay'dayım. Hatay'da şubemiz var kooperatifimizin.
Evet, bizim sohbetimiz başladı. Hataylı değil ama Hatay'da şubeleri var. Kimler acaba bunlar? Bunlar kimler? Siz tabii ne yapalım? Biz sokağa girince böyle konuşmaya başlıyoruz. Hani bakmıyoruz o an yayında mıyız değil miyiz diye. Biz hoş sohbet sokağında, hoş bir sohbette çoktan başladık sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugün ilham verici bir konumuz ve hoş bir konumuz var. Aslında hoş iki konumuz var da az sonra ikisini de söylemiş olacağım. Öncelikle Eko Doku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi'ne, bilmiyorum sizler hiç duydunuz mu? Biz de yeni tanışıyoruz. Tamamen kadın emeğiyle kurulmuş ve üreten bir kooperatif Eko Doku. Eko Doku'dan konuşacağız. Eko Doku Başkanı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadın Çalışmaları Uzmanı Esra Üzel Yüncüler'le tanışacağız bugün. Hoş geldiniz Esra Hanım.
Hoş bulduk. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, yazar, Profesör Doktor Sedat Sever hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sedat hocam.
Hoş bulduk. Esenlik diliyorum.
Teşekkür ederiz.
Dinleyicilerimizi sevgiyle selamlıyorum.
Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet, Sedat hocamız da biraz insanlık hali dediğimiz işte aile, hukuk, eğitim, kültür bölümünde sohbetimizi ayrıcalaştıracağız, farklılaştıracağız belki ama ben hep hoş sohbet sokağında iki konuğumuzun da aynı anda birbirinin alanında fikri olduğunu ve bunu rahatlıkla paylaşabildiği için sohbetin kıvamı olabileceği yol düşüncesindeydim. Öyle de ilerliyoruz. Sizin de öyle olacak
evet,
Sedat hocam.
Evet.
Siz Eko Doku'yu duymuş muydunuz Sedat hocam?
Bir kez burada duydum.
Biz de öyle. Biz de şimdi tanışacağız. Öncelikle Esra Üzel Yüncüler'le tanışmak istiyoruz. Siz kimsiniz? Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Ne yaptınız bugüne kadar?
Memnuniyetle. Aslında kadın girişimci olarak tanımlayabilirim. Hı-hı. Üreten bir kadınım. Hı-hı. Üniversiteden beri proje yönetimi alanında çalışıyorum. Sürdürülebilir kalkınma, kırsal kalkınma, kadının güçlendirilmesi konularında artık yaşımız ortaya çıkıyor ama 20 küsur senedir
maşallah
aktif olarak yer alıyorum.
Çok güzel. Nereden mezunsunuz o zaman?
Mülkiyeliyim ben.
Evet.
Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Aha. Siyaset bilimi ve çevre bilimi olmak
üzere. Kaç mezunsunuz? Bizim daire başkanımız Onur Bey de çünkü.
2001 mezunuyum.
Mülkeli. 2001. Hı-hı. Bilmiyorum artık onun
2001 mezunuyum. Evet. Ve hemen alana geçtim. Hı-hı. Sahada çalıştım. Diplomat olmam bekleniyorken hı-hı açıkçası sahayı tercih ettim. Avrupa hı-hı Birliği Dünya Bankası projeleriyle başladım. Hı-hı. Türkiye'de ve uluslararası alanda hı-hı bu alanda aktif olarak yer aldım. Şimdi de kooperatifle aslında sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz.
Acaba bu ilgi nedendir? Yani siz mülkiyede uluslararası ilişkiler okuyup bambaşka bir alana geçmişsiniz.
Toprakla büyümüş bir çocuğum.
Buradaki bağ nedir onu merak
aslında
ettim.
Aslında Gaziantep'liyim. Hem toprakla hem ticaretle hem üretimle büyümüş bir çocuk olduğum için ailemizde bunu gördük. Aynı zamanda bürokratlar vardı. Onları da gördük. Hepsini bir araya getirmenin yolu okumak, akademiye devam etmek, aynı zamanda sahada çalışmak diye planladık. Öyle de devam etmiş oldum zannedersem.
Evet. Peki acaba Eko Doku'nun kuruluş hikayesi nasıl? Yani kimi fikriydi böyle bir şey oluşturmak?
Aslında bu bir araya gelişin çok güzel bir hikayesi var. 2017 yılında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, hocam sahaya gelir misiniz? Geleneksel ipekçilikle ilgili bir proje, çok kapsamlı bir proje yapmayı düşünüyoruz. Biraz bu konuda desteğe ihtiyacımız var diye davet etti. Hı-hı. Alana koşa koşa gittim tabii. Hep Hatay'la çalışırım, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'yla çalışırım. Araştırmaya başladık ve ipekçilik sektörünün aslında ne kadar derya deniz, kadim bir alan olduğunu ekip lideri olarak gittiğimde gördüm. Ekip arkadaşlarımız da şu andaki kooperatifimizin 4 kurucusu. 7 kişiyle kuruldu kooperatif. Aslında alana aşık olduk.
Evet. Peki bu 7 kişi de sizin gibi birbirinden bağımsız işlerden gelen 7 kişi.
Evet, mozaik bir ekibiz. Muhasebecimiz var, avukatımız var, coğrafi işaretle ilgili markalaşma alanında çalışan danışmanlarımız var. Bir yandan da olmazsa olmaz dediğimiz üretimimizin kaybı olan Hatay'daki üretici ortaklarımız var. Antalya'da, İstanbul'da, İzmir'de ortaklarımız bulunuyor. Ankara merkezli bir kooperatifiz. Başkentimizi temsil etmek amacıyla da uluslararası alana açılmayı planladığımız için merkezde kurulduk, başkentimizde. Peki, Hatay'da da şubemiz var.
Peki her bölgede işte dediniz ki Antalya, İzmir, Ankara, her bölgede farklı şeyler mi üretiliyor?
Yok, bu ortaklar aslında kendi uzmanlık alanlarını ekolojiye dost, dokuma üretimi ve Hatay odaklı planlamış durumda. Hmm. Yani biz bütün bilgimizi Hatay üretimimizin kaybı derken onu kastediyoruz. Evet. Hatay'daki şiddetsiz ipek üretimi ve geleneksel dokumu üzerine kurguladık. Zaman içerisinde elbette gücümüz yeterse, büyürsek yeni üretici ortaklarımızı bizim ilkelerimize uygun, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını hedefleyen çerçevede bulabilirsek planlı büyümeye devam edeceğiz. Tabii konu Hatay olunca biraz rotamız değişti. Evet. Depremle birlikte daha fazla Hatay'a odaklandık. Ankara'da tiftik ve bir de farklı kendir, ısırgan otu falan gibi farklı iplik türleri İplik var. Onlarla da çalışmayı planlıyoruz.
Isırgan otunun ipi mi var?
Evet evet, onunla ilgili çalışmalar var. Denizli'de yapılıyor bu çalışmalar.
Neler öğreneceğiz acaba daha?
Evet.
Değil
evet.
mi hocam?
Evet. Büyük bir ilgiyle dinliyorum.
Bir de Sedat hocam şu ilgimi çekti benim. Şiddetsiz ipek üretim. Bu evet. Bu nedir? Dur bakalım bugün.
Yani bu terimin gerçekten kavramsal içeriğini hadi, anlamak istiyorum.
Hadi bakalım. Evet. Bir iletişim uzmanı.
Evet. ben hemen hocama bakıyorum, kıymetli hocama bakıyorum.
Ben de sizi ilgiyle dinliyorum. Doku Yaşam Kooperatifi.
Ekolojiyi dokuyoruz hocam.
Evet, ekoloji. Şimdi sizin toprağa ilişkin duyarlılığınız tabii topraktan geldi. Hepimiz topraktan geldik ama herhalde Gaziantep'in toprakla yoğun uğraşı içinde olan bir ailenin kızısınız.
Çok doğrusunuz
ve
hocam.
Şimdi kadın emeğini toprakla buluşturuyorsunuz. Topraktan gelen emeği bütün insanlara ulaştırmaya dayalı bir çaba bu. Ben böyle anladım.
Çok doğru hocam. Çünkü aslında farkındayız ki insanlar da biyolojik varlıklar. Biraz dışında tutuyoruz kendimizi ama bizim de sağlıklı kıyafetler, dokular giymemiz lazım.
Hem de büyük bir gereksinme bu.
Çok büyük bir gereksinim. O noktada aslında ekolojik alanda ekolojik dengeyi korurken insan sağlığını korumayı da hedefliyoruz. Ekolojik dengede aslında biraz arılardan çok söz ederiz ama ya. Böceklerden söz etmeyiz. Şiddetsiz yöntemle üretim çok... İpekte sık rastlanan bir yöntem değil. Dünyada %96 oranında böcek boğma dediğimiz literatürde öyle geçiyor. Koza delinmesin diye kelebek olmadan önce pupa halindeyken kaynar suya atılır ya da fırınlanır.
Bu bir şiddettir yani.
Bu bir geleneksel üretim aslında.
Tamam.
Bunun literatürdeki ismi de böcek boğma. Şiddet kelimesi kullanılmıyor.
Tamam.
Böcek boğma yöntemi.
Tamam.
Biz ise ve Hindistan'da birkaç üreticiyi biliyoruz, kooperatif üreticisi. Bizim kıymetli üreticimiz Emel Duman, vicdanımın ipeği diyor buna, bu üretim şekline. Şiddetsiz ipek üretimi ya da barış ipeği, peace silk diye geçiyor. İkisi de literatürde geçen bir tanımlama. Bu yöntem tabii ki daha meşakkatli bir yöntem. Ama kadın emeği, kadın yüreği. Toprağa dokunduğu zaman onların açıkçası daha farklı bir yöntem varken neden şiddeti kullanalım diye Emel Hanım'ın yıllarca...
O yöntem nasıl örneğin?
O yöntemde iplik çekme yöntemi şiddetli böcek boğma yönteminde kullanılırken bunda daha farklı bir yöntem kullanılıyor. Hiçbir zaman sormadım.
Bilmiyorum. Karşılaşana kadar sormayacaktınız ama şimdi
sormam sorun. Çünkü üreticimizin üretim yöntemi.
Onun söylemez mi?
Söyler, ben sormam ama. Çünkü onun bir artık ne diyelim, icat demeyelim ama ona ait bir
benim
yöntem.
Benim onu buraya çağırmam lazım.
Bunu anlatır mutlaka. Daha doğru olur onun deyip anlatması. Bizler ise nerede üretim yapıyoruz?
Hangi
projelendirmede, yöntem? Fikirlerde, kaynak bulmada. Bu anlamda benim aslında görevim de hem kooperatifin sürdürülebilir kılmak...
Tamam.
İdare işlerini yapmak
tamam.
Hem de birazcık kooperatifin sözcüsü olarak derdimizi, tasamızı sizlerle paylaşmak.
Merak kediyi öldürürmüş ama ben merak etmekten vazgeçmeyeceğim. Ben sormuş olayım, bir gün cevabını bulacağım bunun.
Cevabı
şiddetsiz
da
ipek üretim yöntemi nasıl
şiddetsiz
bakalım.
Üretim yönteminde özellikle ayrıştırılan kısım bizim emek kısmı %25-%30 daha emekli. İplik çekmenin kullanılmadığı daha... Pamuk gibi düşünebileceğiniz bir yöntemle üretim yapılıyor.
Anladım. Peki, teşekkür ederiz o zaman. Bundan sonraki çalışmalarınızla ilgili de bize bilgi verebilir misiniz? Hani kimi zaman insanların hedefleri olur. Dersiniz ki yani yok bu kadarı bana yetmedi. Şu şehirlerde de şu olmadı. Ya da şunu açmalıyız biz. Ya da şu tür ortaklarımız olmalı. Düşleriniz var mı işinize dair?
Aslında çok fazla var. Öncelikle uluslararası alanda... ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Hı hı. Çok nadir bir yöntemle üretim yapıyoruz. Hı hı. Hem hızlı modanın karmaşasından kurtularak etik moda alanında çalışma yapıyoruz. Hı hı. Adil ticaret, insana yakışır iş olanakları, ekolojik dengeyi koruma, sorumlu üretim, sorumlu tüketim gibi kaygılarımız var. Bunu katılımcı yöntemlerle yapmak istiyoruz. Hı hı. Bunların hiçbiri kolay değil. Kelime olarak ağzımızdan çok kolay çıkıyor ama bunu hayata geçirmek, bu sözleri tutmak çok kolay değil. Rotamızda devam edeceğiz. Farklı illerde şubeleşmek istiyoruz. Dediğiniz gibi demin sorduğunuz çok doğruydu. Farklı illerde farklı dokumalarla buluşacak mısınız? Hı hı. Aslında buluşmaya başladık. Kendir ve ketenle. Hı hı. Çalışmaya başlamayı planlıyoruz birkaç ay içerisinde. Bunların hepsi denemeler tabii. Bir ürünün ticaretleştirilebilmesi için hayaller yeterli olmuyor. Belli bir ölçek ekonomisinde olması gerekiyor. Çabamız o yönde. Hı hı. Diğer türlü Hatay biliyorsunuz depremi çok ağır yaşadı. Yaşamaya devam ediyor. Yeni yılda oradaydım. Kıymetli üreticilerimizle kooperatifimizin Hatay Şube Müdürümüzle birlikteydik. Yapılacak çok şey var. Hı hı. Neler yaptık? Tekrar altyapının kurulması için hep birlikte çabalıyoruz. Çalışma atölyelerimiz kurulmaya başladı. Atölyenin sesini duymaya başladık ustalarımız makineleri çalıştırırken.
Ne kadar değerli.
Çok kıymetli. Bizden kurumsal satın alımlar yapanlar sayesinde o atölyeler çalışmaya başladı. Bu atölyelerin daha büyüyerek kapasiteyle çalışmasını, insan kaynakları için dokumacılar, hocam siz de bilirsiniz. Biraz meşakkatli geliyor bu el dokuma işi, hı-hı, bu zanaatlar. Hı-hı. Aslında alkışlıyoruz ama buna gönül vererek yapmak için gençlerimize olanaklar sağlamak, hı-hı, lazım. Hı-hı. Hem altyapı olarak, hem ekipman olarak, hem de gelir olarak. Şimdi iki genç kadınımızı yetiştirmeye başladık. Hı-hı. Çünkü takdir edersiniz vefatlar var, göçler var. Bu kesintiye uğramaması için, hı-hı, zanaatın yaşaması için.
Doğru.
Emel Duman'ın çok büyük gönlü, yüreği, desteği var.
Hatay'da mı?
Hatay'da, evet, Hatay'da. Duman ailesinin, hı-hı, çiftliğinde, hı-hı, çalışmalar devam ediyor. Devam edeceğiz. Markalaşmaya başladık. Ekodoku'nun bir markası var. Şiddetsiz ipek ve bunun yanına geleneksel dokuma dediğimiz tiftik vesaire gibi alanları da katarak uluslararası alanda değerini bulmuş olan bir yapıya kavuşmayı diliyoruz.
Evet, şimdi diyelim ki sizin üretimlerinizden, yaptıklarınızdan artık onları internet ortamında satabiliyor musunuz?
Satabiliyoruz, satabiliyoruz.
Yani dinleyenlerimiz nereye
Ekodoku'nun,
destek olmak için size?
Ekodoku'nun Instagram sayfası aktiftir, günceldir, günlüğümüz gibidir. Karşılarında beni bulacaklar, soğuk bir kişiyle karşılaşmayacaklar, mesaj da atabilirler.
Tamam.
Ekodoku.com bizim web sitemiz. Oradan, tamam, ürünlerimize girdikleri zaman Shopier'den alabilirler.
Tamam.
Bir de oradaki cep telefonu, yine hemen bana ulaşacakları bir cep telefonu. Oradaki telefondan, e-postadan hemen cevap alabilirler. Biz kumaş üreticisiyiz. Çok farklı ürünlerimiz olabilir. O yüzden de bunların hepsi e-ticaret gibi davranmadığımız için, ağırlıklı kurumsal para satışlar yaptığımız için de biz de diyorlar geçerek de çok farklı ürünlere ulaşabilirler.
Evet, yani hani perakende gibi de alabilirler. Yani
evet,
o üründen,
evet,
hani
evet,
az,
evet,
miktarda da alır. Bir elbiselik ya da işte
çok rahatlıkla.
Bir kaftan çok yapacaktır, bir şeydir, özel bir şeydir.
Böyle tasarımcılarımız var. Tasarımcı deyince çok büyük çapta alıyorlar diye akıllarına gelmesin. Denemek için 2 metre alan var. Sonrası devam ettiren var. Günlük kullanım için alanlar var. Biz özellikle şal, kaşkol gibi şeyleri kullanırız ki bizim aslında çok fazla etkilenen kısmımız boyunlarımızdır. O yüzden barış ipeği, şiddetsiz ipeği boyunlarınızda kullanın diyoruz.
Evet.
Diğerleri daha maliyetli gelebilir, elbiseler vesaire.
Doğru.
Çok ucuz bir
dikilmiş
üründen söz etmiyoruz. Dikilmiş şekildeyi daha çok elbise olduğu zaman bize sipariş verecekler.
Anladım.
Terzilerimiz dikebilir. Ankara'da tasarım atölyemiz ve dikiş atölyemiz var. Aynı şekilde Hatay'da da dikiş atölyemiz var. İstedikleri zaman bize ulaşabilirler. Diğer illere de kumaş vesaire de gönderiyoruz. Diğer ürünlerimizi gönderiyoruz. Ama dediğim gibi barış ipeğiyle, şiddetsiz ipekle tanışmalarını herkesin isteriz.
Evet.
Çünkü bizim sağlığımız için çok değerli ürünler.
Burada tabii yani bizim vurgulamak istediğimiz, bizim için önemli olan bir kadın girişimci olması. Bu çok önemli. İkincisi son derece doğal her şeyin olacak olması ve tabii ki Hatay'a ucunun dokunuyor olması ve oradaki üretimin desteklenmesinin bunu mutlaka. Pek çok internette, pek çok site işte afet bölgesi satıcısı doğru. olarak işte ibare koyarak oraya yayınladığında ürününü açıkçası biz de bir şekilde o tarafa yönlenmek istiyoruz. Yönelmek istiyoruz çünkü küçük bir bizim de bir çorbada tuzumuz olsun diye.
Tabii.
Evet Sedat Hocam.
Ama ekolojik üretim önümüzdeki 10 yılların en temel sorunlarından birisi. Doğrusu az önce de sormuştunuz. Ben ilk kez adını duydum bu kooperatifin. Ve o terimle buluşmam da beni çok mutlu etti. Şiddetsiz İpek. Aslında anladığım kadarıyla çok da güzel anlattı sevgili öncüler. Kadın duyarlılığıyla yapılandırılmış bir ipekten söz ediyoruz. Yani o böceğin o ateşli ya da harlanmış suda değil artık o kadın duyarlılığıyla buluşturularak ipeğin bütün niteliğiyle tüketiciye ulaşmasına dönük bir çaba bilmiyorum doğru
çok,
anladın
çok,
mı?
Çok doğru hocam. Biz kimyasal solüsyonlar da kullanmıyoruz. İpeği daha çok böyle rüzgarlarda uçan çok ince yapıda çok hassas biliriz. Halbuki ham ipek evlerimizde çocukluğumuzu hatırlayalım.
Çok kullandığımız.
Çok kullandığımız günlük hayatta kullandığımız çok sağlıklı dayanıklı iklimlendirme yapan bir ipek kumaş türüdür. Ama aşırı kimyasallarla inceltildiğinde doğaya çok zararlı, insana da çok zararlı. Biz doğanın dışında varlıklar olmadığımız için ipek böceği de o kadar hassas bir hayvandır ki onda organik aranmaz. Zaten kirli, zehirli bir ortamda bulunduğu zaman hava kirliliğinde bile yaşayamaz, boğularak ölür, koza örmez, reddeder, kelebek olma.
Çok da nazlıdır yani.
Nazlıdır. O anlamda çok da hayal gücü kuvvetlidir. Müziklerle büyür vesaire.
Doğru
dediğim
mu?
Gibi
doğru
Emel Hanım ve ailesi aslında biz anneleri diyoruz ipek böceklerinin. Umarım en kısa zamanda sizlerle buluşur. Çok
İnşallah.
Da keyifle bu durumu anlatırlar.
Peki ipek böceğinin yetişmesi için gerekli olan bir iklim var mıdır? Örneğin ben Bursa'yı bilirim. İşte orada bir İpek Han vardır ve yani Bursa meşhurdur ama Hatay'da nasıl bir iklim ister ipek böcekleri?
İpek böcekleri daha ılıman bir iklim istiyor ama Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dışında sulamayla dayanıklı dut çiftliklerinde üretimi yapılabilir. Ilıman iklimler Hatay dahil olmak üzere Gaziantep, Bursa, Muğla, İzmir, Manisa'ya doğru çok rahatlıkla üretim yapılır. Üretimin en kritik noktası tabii ki zira ilaçlarla ilaçlanmayan bölgelerde, sanayi kirliliği olmayan yerlerde üretimin yapılması çiftlik. Ancak dut ağaçlarının kirlenmeden ipek böceklerin beslenmesi için bu olanaklar hayati olanaklar. Bir de ipek böceği besleme evlerimiz var. Koza birlikten hibrit dayanıklı yumurtalarımız gelir ve uygun zamanlarda Mart sonunda üretime başlanır.
Evet, evet.
Besleme yapılır.
Evet, meraklısına yani gerçekten çok ilginç bir süreç.
Ve destekler de var. Yani Tarım Bakanlığı tarafından destekler de devam ediyor.
Çok evet. güzel. Evet. Ve sevgili dinleyenlerim şimdi bir şarkı dinleyelim. Sezen Aksu bize çok güzel sesiyle hitap edecek. Hoşgörü şarkısında.
Kavgalar, aşklarla yoruldu. Bir öfke ve bir isyan.
Sevgili dinleyenlerimiz, çok güzel bir söz bu. Yusuf Has Hacib'in yüzyıllar önce söylemiş bunu ve iletişim deyince aklımıza hemen konuştuğumuz dil geliyor. Özellikle şu sözleri duyduktan sonra. Aklın süsü dildir, dilin süsü söz. Kişi süsü yüzdür, yüzün süsü göz. Evet, insanlık halinde bugün iletişimden bahsedeceğiz. Hoş sohbetimizin en önemli aracı olan dilimizden söz edeceğiz. Ama her zaman hoş sohbetler için kullanılmıyor tabii dil. Şiddetin de seslendiricisi olabiliyor. Yaşamın her alanında şiddetin varlığını yaşadığımız, şahit olduğumuz, hissettiğimiz bu çağda konuştuğumuz dil şiddeti önlemeye acaba yeterli olabilir mi? Bilmiyoruz ki, soracağız biz uzmanına. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, yazar, Profesör Doktor Sedat Sever hocamıza. Evet Sedat hocam, gerçekten dil şiddeti önlemek için yeterli midir?
En etkili araç. En etkili araç. Yineledim iki kez. Şimdi iletişim aslında duyguların, düşüncelerin, haberlerin, becerilerin paylaşılması süreci, ortak bir paydada buluşma süreci. En az iki kişi gerekir iletişim için. Ne demek bu? İletilenlerin, kişilerin, bir kişinin iletilenleri, kendisine söylenenleri tam ve doğru olarak anlayabilmesi, duygularını, düşüncelerini, tasarılarını, düşlerini, düşlemlerini etkili biçimde anlatabilmesi için kendi ana dilinde duygu ve düşünce üretme yetkinliğine ulaşması gerekir. Karışık, kavramsal yönden gelişmemiş, yoksul kalmış bir dil kullanıcısı için iletişim süreçlerinde başarısızlık, yoksulluk temel bir sonuçtur. Ve doğal olarak her insan Sayın Pamukçu kendini gerçekleştirmek ister. Kendini dille, düşünerek, aklının kılavuzluğunda gerçekleştirme sorumluluğu üstlenemeyen, karşılaştığı sorunları düşünerek aşmaya dönük bir düşünsel çabayı gösterme becerisinden yoksun bir insan için başvurabileceği en etkili yol şiddettir. Kazıyın, bugün toplumsal yaşamda tanıklığını ettiğimiz nice durumun altını kazıyın. Ne çıkacak biliyor musunuz? İletişimsizlik, dilsel yoksulluk. Dil bir iletişim aracı.
Nereden yalnız nereye geldik? Hani şöyle baktığınızda dersiniz ki ne ilgisi var ya? Yani hani kitap okumamayla şiddet gösteren bir adamın, karısına şiddet uygulayan bir adamın ne ilgisi olabilir? Ama işte duyguyu sen eğer okumazsan nasıl ifade edeceksin ve ifade edemiyorsan bu davranış biçimini nasıl geliştireceksin, karşılığında şiddet oluyor. Bu mudur? Doğru anladın mı?
O kadar iyi anladınız ve o kadar güzel anlattınız ki, az önce de söyledik, duygunun, düşüncelerin aktarılmasında başvurulan en içten anlatım yolları kitaplarda saklıdır. Edebiyatta saklıdır. Bir dilin en yetkin kullanımı kendisini edebiyatta dimdik bütün yalınlığıyla karşımıza çıkar. Edebiyat denilince genellikle insanların belleğine hep ilkokul, ortaokul, özellikle de lise yıllarındaki klasikler çıkıyor Sayın Pamukçu. Ben de 3 aylık evreden başlayarak çocukların kavram tasarımını, ana dilindeki yetkinliğini oya gibi örmemizi öneriyorum. Ama biraz önceki buna geleceğim şimdi.
3 aylık derken?
3 aylık evreden
doğduktan sonra.
3 aylık evreden başlayarak çocuklara okur yazar kılmak zorundayız.
Evet.
Yinelemek istiyorum. Şu anda evet. Dinleyen
bence de bunu anlamak
dinleyenlerimiz
ben hoca.
Hoca abartıyor. Hoca abartıyor falan diye. Hayır. Bak yineliyorum 3 aylık evreden başlayarak. Ancak buna döneceğim. Lütfen bana anımsatın. Fakat ne ki bir toplumda duygunun, düşüncenin eğitilmediği bir toplumda iletişimle çözülmesi gereken beceriler, bilin ki hoyratlığa, İnsanı örseleyen eylemlere yerini bırakır. Evet. Yineliyorum. Eğer toplumsal yaşamda şiddete tanıklık ediyorsak, bilin ki o şiddete gereksinim duyan insanın en önemli eksikliği, psikosomatik sorunları olabilir ama bir eğitim bilimci olarak en temel eksikliği kavramsal yoksulluktur. Dilsel yetersizliktir.
Cehalet değil mi?
Tamamen katılıyorum.
Hadi deyin.
Tamamen katılıyorum.
Zaten cehalet. Evet. Cehalet eşittir dilsel yoksulluk. Ya, kendi ana dilinde düşünme becerisi, duygu üretme becerisi yetkinliğine ulaşamamış insan. Evet. Bilmiyorum uzun cümleler mi kuruyor?
Kendi ana dili vurgusu da çok önemli.
Tabii. Kendi ana
yani bilgisayar dili falan değil, kendi ana dili.
Kendi ana dili Türkçe'de evet. kavram evet. oluşturma yeterliği yoksulsa bir insanın bilin ki ikinci dili, üçüncü dili, dördüncü dili öğrenme olasılığı yoktur. Ana dilinde kavram oluşturma yeterliği ikinci dilin, üçüncü dilin öğrenilmesinde başat bir etkendir. Şu anda 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklara bir başka dili öğretmeye dayalı çabalar beyhudedir.
O zaman şimdi hani dediniz ya bana anımsatın dönelim oraya diye. Ben şimdi anımsatıyorum. 0-3 ay arasındaki okuma yazmayı öğretmek nedir?
Evet.
Hadi bakalım.
Peki bizi diğer canlılardan ayıran en temel yetimiz ne Sayın Pamuk?
Konuşabilmek.
Evet,
düşünebilmek tabii ki.
Yani. Akıl,
düşünmek tabii.
Us, anlama ve anlatma yeterliğimiz. Yetimiz bizim. Peki bunun yakıtı ne? Bunun yakıtı ne? Şimdi biz aracımıza biniyoruz. Eğer benzinliyse benzine, mazotluysa şimdi elektrikli araçlar da var. Bir yakıta gereksinmemiz. O motorun çalışabilmesi için değil mi?
Evet.
Peki belleğin, usun, aklın çalışabilmesi. Çünkü bizim yaşamımızı yönetmede başat yeterlik akıl.
Evet.
Peki bunu geliştirmediğin zaman
neyle?
Akıl güdük kalırsa, eksik kalırsa, kavramsal yoksulluk söz konusu olursa bu karşılaştığı sorunu aklının kılavuzluğunda mı çözer, şiddete mi gereksinim duyar? Tabii. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz buna yanıt versin.
Verdi, herkes verdi.
Verdi mi?
Verdi.
Peki ben de diyorum ki gelin aklın kılavuzluğuna gereksinim duyalım. Demokratik toplumlar düşünen duyarlı bireye gereksinim duyar. Sayın Pamukçu. Demokratik toplumlar, ben bir öğretim üyesi olarak bunu yinelemek istiyorum. Düşünen duyarlı bireylere gereksinim duyar. 3 aylık evreden başlayarak.
Evet.
Çocuğun duyu algılarını öğrenme sürecine katacağız.
Evet.
Ne demek bu?
Bunu nasıl yapacağız?
Çocuğun 5 duyusunu öğrenme sürecine katacağız ki duygu düşünce bilinçlenmesine dönük ilk kazanımları çocuk yapılandırmaya başlasın. Onun için ninniler. Uyusun da büyüsün derdin. Büyüdüm anne, bana o ak sütünden verdin. Büyüdüm anne, anne güzelliğine erdin. Büyüdüm anne, uykuma yıldızları serdin. Büyüdüm anne. Bunu Fazıl Üstü dağlarca söylüyor. Şimdi anne denilince bir farklı duyarlılık da oluşuyor değil mi yürekte?
Tabii,
o annenin ninnisiyle 3 aylık evreden başlayarak ana dilinde kendi çocukla anne arasındaki iletişimi sağlayacağız.
İşte hayatınızdaki ninniler.
Peki sadece ninni mi o? Hayır, bir duygusal iletişim süreci. Annenin sevgisinin çocuğun ana dilinde çocuğun yüreğine ve belleğine akıtılmasına olanak sağlayan bir süreç.
Bir kere işitsel bir boyutu var.
Evet, çok güzel. İşitsel bir
annenin
uyaran.
Annenin sesini, dokunma, onun yumuşaklığını, var. O sesin, oradaki şefkati duyması.
Peki bunu, bu ninniyi nerede söylüyorsunuz?
Ayağında sallarken.
Ayağında ya dokunma. Da kucağındayken. Evet. Bir nazlı kuşa benzer çocuk dediğin. Ev ister, ekmek ister, öpülüp okşanmak ister. Çocuğun temel gereksinmelerinden birisi sevgidir.
Doğru.
Peki o sevgi gereksinmesini kucağında, anne kucağında yanıtlarken çocuğa kendi ana dilinin olanaklarıyla ya da sözcükleriyle o ninniler onun yüreğine akıyor. Sevgi paylaşım süreci.
Evet,
ben bir başka boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Ana dilinin ilk kavramlarıyla buluşuyor çocuk.
Evet.
Aslında öğrenme süreci değil mi hocam?
Tabii. İşitsel uyaran dedi ya Sayın Pamukçu. O kadar önemli ki o.
Sonra
o işitsel uyaran bir de ananın
tensel
kucağında.
Tensel boyutu var.
Tabii.
Bütünlük.
Evet.
Bütünlük sağlıyor.
Dokunuyor.
Dokunsal uyaran.
Görüyor gözlerini. Tabii. Onun annenin gözlerini görüyor.
En çok
görüyor.
Sevdiği varlıkla zaman geçirmesine olanak sağlayan ninni.
Evet.
Ana dilinin öğrenilmesine dönük ilk kapıları aralıyor mu?
Evet.
Peki
kesinlikle.
Ninniler önemli.
Tamam.
Peki 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık süreçte çocuğun yaşamına kavram kitapları katacağız.
Evet.
Neden? Bakın kavram kitapları sevgili dinleyicilerimiz. Kavram banyo
kavram
kitapları.
Nedir hocam?
Kavram, dile
kavram.
Özgü bir soyutlama. Çok güzel bir soru.
Nedir?
Şimdi
evet.
onu söyleyeceğim.
Evet,
biz kavramlarla, kavramların yerini tutan sözcüklerle düşünürüz. Sözcük bir düşünme birimidir. Herkes belleğindeki kavram sayısı kadar nitelikli düşünür. Herkes belleğindeki kavram sayısının yetkinliği oranında karşılaştığı sorunu aklının kılavuzluğunda çözebilir. Herkes kavram tasarımının yetkinliği oranında duygu üretebilir, sevebilir. Hı. Ülkesini, vatanını, bayrağını, insanı sevebilir.
İşte o kavramları demek ki çok da yanlış yapmamışız. İyi ki yapmışız. Küçücük küçücük kitaplar vardı böyle.
İşte onu diyorum.
İşte Emel Duman Hanım'ın çiftliğinde bir çiftlik kitabı. İşte ineği evet, var orada. Evet. Ağaç var orada. İşte ya da banyo kitabında işte duş var orada. Sabun var, şampuan var. Bunların hepsini tek tek böyle böyle anlatırdık.
Çok güzel. O kadar önemli bir örnek ki bu. Özellikle kavram kitapları çocuğun çevresinde gördüğü nesne ve varlıkları evet, görsel kimlikleriyle belliğine yerleştirmesine olanak sağlayan araç. Neden önemli bu Sayın Pamukçu? Biz nasıl kavramsal yeterliğimizi yapılandırırız? Yani yeni kavramları nasıl ediniriz? Önce görürüz. Evet. Bardak deriz. Tabii. Kalem deriz. Gözlük deriz. Kağıt deriz. Televizyon deriz. Bilgisayar deriz. Şimdi çocuk bunları duyuyor. Tamam. Bir de eğer o kitapta, o kavram kitabında görüyor ise onun renk görsel kimliğini belleğine kodluyor. Ve bu kez adlandırıyorsunuz. Kavramsal gelişim adlandırmayla olur. Görme duyusunu anlama sürecine katıyorsunuz. İşitsel uyaranla o kavramın adını anlıyorsunuz ve kavram ilk kavramları çocuk edinmeye başlıyor. Kavram düşünme birimi. Biz kavramlarla düşünürüz.
Hocam orada bir parantez var. Buyurun. Anlama kelimesi. Aslında çok anlamlı. Şu andaki iletişim bozukluklarında.
Peki çok güzel. Bugün toplumsal yaşamda karşılaştığımız sorunların altında az önce dedim ya. İletişim becerisindeki yoksunluk, kavramsal eksiklik, kendi ana dilinde anlama ve anlatma becerisindeki eksiklik. İşte PISA sınavı ki özellikle 2022 yılındaki PISA sınavında biz bir iki basamak en azından bazı becerilerde atladık. Matematikte, dil ve okuduğunu anlamada ve fen bilimlerinde. Peki OECD ülkeler arasında neden çocuklarımız bizim son sıralarda yer alıyor? Temel nedeni kavramsal, dilsel, kendi Türkçenin söz varlığını erken dönemden başlayarak içselleştirmede eğitim sürecinin ailenin yeterli duyarlı çabaları yaşama geçirilememesi. Bakın o kavram kitapları, banyo kitapları. Banyo kitabı şu anda keşke getirseydim.
Evet, gözümüzde canlandı.
Banyo kitapları banyoda çocuğun o yıkanma eyleminde orada o genellikle plastikten yapılır o. Orada çeşitli nesne ve kavramların görsel imgeleri vardır. Çocuk bir taraftan banyosunu gerçekleştirir, öte taraftan ilk kavramlarla, görsel imgelerle buluşur. Peki 1 yaşında 9 aylık, 10 aylık, 11 aylık evrede bu kavram kitaplarının ya banyo kitaplarının özellikle sesli kitaplar. Var mı bizim ülkemizde bunların hepsi var?
Var tabii.
Peki 12-13 aylık yaşında, 13 aylık yaşam döneminden başlayarak bu kez resimli kitaplar. Evet. Yani öykü kitapları, masal kitapları. Peki 3 yaşında, 4 yaşında hızlıca gidelim. Bu kez bilmeceler. Bakın sevgili anneler, babalar. Eğer çocuğun diline, yaşına, anlam evrenine uygun kitaplarla çocukları buluşturursanız. Onun için de Ankara Üniversitesi'nin ÇOGEM, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin sizin için seçtiklerimiz menüsünden çocuklarınızın yaşına uygun kitaplara ulaşabilirsiniz. Önerileri oradan alabilirsiniz. Bakın, çocuğun yaşına, ilgisine ve gereksinmesine uygun olacak kitap. Her kitap çocuğa göre değildir. Çocuğun dil gelişimine, bilişsel, kişilik ve toplumsal gelişimine katkı sağlayacak biçimde sanatçılar tarafından yapılandırılmış olması gerekir. Özellikle o resimler çocuğun düş gücünü devindiren önemli uyarandır. Uyaran ne? Uyaran organizmayı, yani düşünme yetisini tetikleyen, harekete geçiren uyarıcı demektir. Evet. Uyaran olmadan düşünme yetimizin harekete geçmesi, devinmesi mümkün değil. Az önce dedik ya, bizi diğer canlılardan ayıran en önemli yetimiz bu. Evet. Peki bu yetiyi sürekli çocuğun öğrenme isteğini sürekli destekleyeceksin. Neyle destekleyeceksin? Uyaranla destekleyeceksin. Müzikle destekleyeceksin.
Tabii.
Güzel sanatların olanaklarıyla destekleyeceksin. Tabii destekleyeceksin. Tabii, ve bilmeceler. Aman bilme. Kapıyı açar kapamadan kaçar.
Evet. Hadi bu nedir?
Hadi nedir şimdi nedir, sevgili dinleyici? Kapıyı açar kapamadan kaçar. Uyaklı yapılarıyla bir iki kez yineleyin. Üçüncü kez zaten sizden istemeyecek. Eve gelen bir komşunun ya eteğine ya ceketine yapışacak. O bilmeceyi soracaktır. Soracaktır. Bu ne demek biliyor musun Sayın Pamukçu? Çocuğun dille kendini gerçekleştirmesine dönük en önemli eylemleri artık toplumsal ilişkilerinde kullanabilir duruma gelmesi demek.
Cevap ne zaman verilecek? Programın sonunda mı cevap? İki nokta üstü.
Cevabı bekliyoruz.
Esra'nın nedir
acaba?
Kapıyı açar kapamadan kat kat ekmek, kat ekmek, içi dolu bal ekmek.
Bunu bana daha önce sordunuz sanki siz.
Sordun mu?
Bilmiyorum ki
Kopya var mı? Kopya var mı hocam şuradan?
Yok. Haftaya.
Hadi siz bir bilmece sorun.
Biz bilmeceler.
Peki evet, çok güzel. O kadar güzel dönütler sunuyorsunuz. Şu anda ben sizin hangi yetinize sorumluluk verdim? Düşünüyorsunuz.
Evet.
Düşünme insana özgü bir eylem.
O kadar çok şey düşünüyorum ki şu anda ben de bilmece düşünce kategorisi kapalı.
Bakın çocuk kimdir çocuk? Yavrularınız var mı?
Yavrularımız var.
Allah sağlık versin. Amin, amin. Bütün çocuklarımıza. Amin. Şimdi o çocukların esenlikli bir dünyada yaşayabilmesi için önce kendilerini insan gerçekliğini tanımaları gerekiyor. Onun için de söze başlarken söyledim. Önce düşünme, duyarlı insan. İhtiyacımız var. En azından ben böyle tanımlıyorum. Düşünen duyarlı insana ihtiyacımız var. Peki o çocukların düşünme alıştırmalarını erken dönemden yapmadan ilkokulda, ortaokulda, okul türü öğrenmede başarılı olma ihtimali var mı? Bak yanıtım duraksamadan hayır.
Herhalde yaşamda da yok.
Kimdir
hocam?
Çocuk? Kimdir çocuk? Siz şimdi bir sevgili yavrunun annesiniz. Ne mutlu o çocuğa, ne mutlu size. Peki kimdir çocuk? Çocuk kendi duyma ve düşünme yetisini, yani yüreğini ve belleğini kullanarak doğruya ulaşmaktan, düş ve düşünce serüvenlerine çıkmaktan mutlu olan bir canlı. Onu düşünce serüvenine çıkaracaksın. Düş serüvenine çıkaracaksın ki çocuk birey olsun, insan olsun.
Evet. Şimdi mesela bizde de bilmeceler gayet ilgi çeken bir bölüm onlar için. Onlardan duyuyorum. Ama bunlar biraz daha böyle değişik bir şey ekol olduğu için işte saçım çekil önümden çekil falan diye saçım şekil önümden çekil falan diyen böyle değişik onlar farklı bir dilleri var. Mesela benim duyduğum bilmece ondan şuydu. İtalyan çiftçi eşeğinin yavrusu ahırdan kaçınca ne demiş? Hadi bakalım düşün.
Çok güzel.
düşün bulamadın.
İlginç yanıtlı bilmeceler diyoruz. Evet. Lütfen buluşturun. Çocuklarınızı 3 yaşından başlayarak bilmecelerle
ne demiş
buluşturun.
Sedat Hocam? Söyleyeyim mi? İtalyan çiftçi ahırdan eşeğini yavrusu. Spagetti.
Tabii.
Spagetti. Evet.
Ya bununki biraz yani böyle fazlasıyla bilmece. Ama sizinki ne kadar naif, ne kadar yalın ama onu da bilemedik.
Türkçe yapı ve anlatım olanaklarıyla özgün düşünceler oluşturma, özgün bağdaştırmalarla etkili duygular uyandırma gücü olan bir dil.
Evet.
Türkçe
evet.
Somutlama gücü
gerçekten,
olan bir dil.
Evet, öyle.
Türkçe soyutlama gücünü çocuklara duyumsatma becerisi olan bir dil.
Evet.
Türkçenin o söz varlığıyla buluşması demek, çocuğun yüreğinin belleğinin yetkinleşmesi demek. Ben size bir bilmece daha. Sevgili dinleyiciler.
Ama hiçbirine cevap alamadık.
Ben o cevapları alıyorum, Parmağı var, canı yok. Damarı var, kanı yok.
Hatırlıyorum bunları ama cevaplar aklıma gelmiyor.
Bak, şimdi burada kaç sözcük geçiyor? Parmak, can, damar, kan. Doğal bir etkileşim ortamı. Sınıf yok, okul yok, tahta yok, öğretmen yok. Doğal bir dil eğitimi ortamı. Burada 4 kavram çocuğun belleğine katılır.
Evet.
2-3 kez yinelediğinizde ezberler bu kavramsal olarak gelişme sürecine en önemli katkı sağlayan uyaran.
Evet.
Eldiven.
Evet gerçekten.
Peki,
eldiven.
Kapıyı açar kapamadan kaçar. İpuçları verelim. Canlı mı cansız mı?
Bence.
Cansız hocam.
Cansız bence.
Cansız hocam.
Şimdi bak ipuçlarıyla bak. İpucu veriyoruz ya. Tamam. Nice yeni kavramı da çocuğun ilgi alanına katıyoruz aslında. Çocuk. Rüzgar. Rüzgar. Şimdi
evet.
Nice ipuçlarıyla, nice evet, ipuçlarıyla. Evet. İşte o. Değil mi?
Benim de aklıma şey geldi. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.
Biz
evet,
biz
onu, diyorum bir şey var aklımda. Biz onu da büyüdük.
Peki
hocam.
Fırında pişer, mideye düşer. Bakın uyaklı yapılarıyla, bellekte.
Evet.
Bir sapı var, yüz topu var.
Evet.
Hepsi uyaklı. Evet. Üzüldüm. Nakarat değil mi? Daha uyaklı. Şey olan
tabii,
nakarat gibi.
Bunlar hemen takılı, bellekte evet, kalma özelliği tam, olan evet, dinsel gereçlerdir.
Peki o zaman şimdi artık şey konuyu biraz değiştireyim mi? Bilmecelerden geçtim kavramsızlandım.
Bir de şunu söyleyeyim.
Tamam.
Bir de tekerlem. Bunlar oyun gereci.
Aa 52 olmuş.
Sayın Pamukçu
zaten.
Bunlar oyuncu. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Evet, ortada boş su şişesi. Biz bundan 20-30 yıl önce TRT spikerlerine iletişim dersi vermeye geldiğimizde evet, tekerleme çalışmaları tekerleme, yaptırdık. Evet. Seslendirme çalışmaları
evet,
yaptırdık.
Evet.
Diyeceksiniz ne var bunda? Al bu takatukaları takatukacıya götür, takatukacı evet, takatukaları devam eder bu.
Evet.
Peki o kadar önemli ki tabii, ünlü ve ünsüzlerin Türkçedeki ünlü ve ünsüzlerin doğru boğumlandırılmasına dönük için, konuşma tabii, örgenlerine bir işleklik kazandırır. Hı-hı. Neden bunu seslendiriyorum? Hı-hı. Evde doğal o çocuğun anne ve baba kucağındayken hı-hı, değil mi? Hı-hı. Okulu eve taşımaya dayalı bir süreç bu. Hı-hı. Şiirler ama.
Şiir.
Ama 4 evet, yaşında, 5 yaşında şiir, çocuk şiiri, Türkçenin anlatım gücünü çocuğa duyumsatan ki o kavramsal gelişim onun ikinci dili öğrenmesine çok büyük katkı sağlayacak. Çok. Ve bilin ki elimizde onlarca araştırma var Sayın Pamukçu. Okul öncesi dönemde nitelikli kitaplarla buluşan çocukların okul türü öğrenmedeki başarıları çok yüksek.
Mutlaka. Hiç
onlarca araştırmamız var.
Tabii.
Çünkü çocuğun öğrenme bilme isteğini devindiren en etkili uyaranlar bunlar. Bak bir dilsel uyaran daha. Çocuk gerçekliği nasıl betimleniyor? Kendi ana dilinde. Ağaçlar esen yeli sever. Esen yel ağaçları sever. Kuş ikisini birden sever. Çocukların hepsi üçünü birden sever. Çocukların yürekleri sevgi iletileriyle beslenmeli. Bayrak sevgisi, doğa sevgisi, doğa insan sevgisi.
Ve Profesör Doktor Sedat Sever.
Peki.
Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür
çok,
ediyorum.
Çok keyifli bir sohbetti ama dilin iletişimdeki yeri elbette şiddet bağlantısından biraz bahsettik. Sonrasında galiba biz bu konuyu biraz daha devam etmek durumunda kalacağız. Çünkü hala aklımızda olan pek çok soru var yine iletişimle ilgili. Sevgili Esra Üzel Yüncüler çok teşekkür ederiz. EKODOKU Başkanı ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadın Çalışmaları Uzmanı konuğumuzdu. Ve elbette Sedat Hocamıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.
Ben size içten teşekkür ediyorum.
Yine bekliyoruz sizleri Hoş Sohbet Sokağı'nda. İnsanlık hallerimizi konuşmak üzere. Sevgili dinleyenlerimiz Didem Güner ve Özlem Özsaç birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le birlikteydik bugün Teknik Masa'da. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Hoş Sohbet Sokağı.
Günde bir tane portakal.
Doktor Jacob,
bütün sporların neredeyse yüzünden.